Uzun bir ölüm kalım mücadelesinden sonra hayatı yeniden kucaklıyordu. Sanki yeniden doğmuştu. Bütün gençliği, arzuları, özlemleri, selvi boyu, tatlı sesi ve acılı kurtuluş hasretiyle hayatı yeniden kucaklıyordu. Olup bitenlerde onun hiçbir rolü yoktu. Hatta koskoca Mekke şehrinde hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü kadınların ve erkeklerin kaderlerini sadece tesadüfler belirliyordu. Bu kör ve sağır tesadüfün arkasında ise adı Menat olan sağır bir heykel yatıyordu. Bu kalpsiz tanrı, insanların kaderini belirleyen tek otoriteydi. Onun yanında yükselen bir diğer heykel de Rablerin Rabbi, tesadüflerin, kaderlerin ve yaşama hakkının yegane belirleyicisi Hübel'di. Bu heykel, Menat'ın olduğu kadar Lat ve Uzza'nın da büyüğüydü. Onun gibi bir delikanlı tüm bu tanrılara karşı ne yapabilirdi ki? Abdülmuttalip oğlu Abdullah gibi bir genç, yüzyıllardır Kabe'yi koruduklarına inanılan bu güçlerin otoritesine karşı gelebilir miydi? Babası Abdülmuttalip'in varlığını borçlu olduğu bu kutsal mekanın bekçilerine, o da diğer Kureyşliler gibi boyun eğmek durumundaydı. Her halükarda şansı yaver gitmiş ve taze kanının bu korkunç tanrı heykellerinin ayakları altına akıtılmasından kurtulmuştu. Bu tanrılar o kadar güçlüydüler ki, onun yaşındaki bir delikanlıyı bile hayatın güzelliklerinden koparıp alabiliyorlardı. Abdullah, yaşama şansını yeniden ele geçirmiş, babasının elini tutarak eve dönüyordu. Kendini Hazreti Yusuf gibi hissediyordu. Ticaret kafileleriyle birlikte gittiği Filistin topraklarında dinlediği öykülerden biri de Hazreti Yusuf'un öyküsüydü. Abdullah, sanki uzun ve acılarla dolu gurbet yıllarından sonra cefakar ve sabırlı babasının kucağına atılan Yusuf'tu. O günlerin Abdullah'ı, Abdülmuttalip'in en küçük ve en çok sevdiği oğluydu. Abdülmuttalip, çocuk sahibi olmadan önce büyük sıkıntılar yaşamıştı. O günlerde kendisine destek olacak bir oğlunun olmasını öyle içten diliyordu ki, Zemzem kuyusunu kazmaya başladığında Kureyş ona karşı çıkarak engellemeye çalıştı. Ama o kazmaya devam etti ve bir süre sonra Hazreti İsmail'in zamanındaki gibi Zemzem suyu fışkırmaya başladı. Abdülmuttalip alnını Zemzem'le ıslattıktan sonra Kabe'nin tanrılarına gitti ve şöyle bir adakta bulundu. Eğer tanrılar izin verir ve 10 yetişkin çocuğu olur da onlar kendisini savunursa, içlerinden birini minnet ve şükranın bir ifadesi olarak Kabe'de kurban edecekti. Abdullah'ın doğumuyla birlikte çocuklarının sayısı 10'a ulaşmıştı. Günler geçip Abdullah ergenlik çağına ulaşınca, Abdülmuttalip çocuklarının kendisini koruyup savunur hale geldiklerini gördü. Ve onları bir yere toplayıp, yıllar önce yaptığı adağı kendilerine hatırlattı. Sonra onları alıp, Kabe tanrılarının en büyüğü olan Hübel'e gitti. Orada fal oklarıyla kura çekti. Abdülmuttalip, adağına karşılık çocuklarından birini kurban etmeye kararlıydı. Kura'dan Abdülmuttalip'in en küçük ve en sevimli oğlu Abdullah çıktı. Yaşlı adamın yapacağı bir şey yoktu. Abdullah'ı Hübel'in ayaklarına doğru çekti. Diğer çocukları ise kardeşlerinin kanının dökülmesini engellemeye çalışıyorlardı. Abdülmuttalip hepsini azarladı ve onları eliyle itti. Oğullarını tanrıların yazdığı yazgıya karşı çıkmaktan sakındırıyordu. O sırada Kabe'nin avlusunda oturan arkadaşları da Abdülmuttalip'ten kendilerine biraz süre tanımasını, hem Abdullah'ın başını kurtaracak hem de Hübel'i memnun edecek bir çözüm bulabileceklerini söylediler. Ama Abdülmuttalip onlara kulak vermiyordu. O sırada Abdülmuttalip boğuk bir ses duydu. Eğer böyle yaparsan içimizden başkaları da çocuklarını kurban etmeye başlayacaklardır. İnsanların böyle bir geleneği sürdürmeleri korkunç sonuçlar doğurabilir, Abdülmuttalib'in çevresinde toplanan babaların yürekleri bu itirazlarla doluydu. Bu yüzden de ona Hübel'i memnun etmek için çocuğunu kurban etmesine gerekmediğini öğütlediler. Abdülmuttalib'e Abdullah'ın canı için fidye dağıtmasını teklif ettiler. Ama cevap olumsuzdu. Fal öyle gösterdiğine göre çocuk Hübel'in ayakları dibinde kurban edilmeliydi. Bu tartışmalar olurken Abdullah'ın derinliklerinde öyle çığlıklar kopuyordu ki o bu kaderi reddediyor, babasını hatta Hübel'i protesto ediyordu. Ama tek bir kelime söylemeye bile mecali yoktu. Abdülmuttalip ile arkadaşları arasında tartışma uzayıp gitti. Sonunda içlerinden biri Yesripli falcı kadına gitmeyi teklif etti. Bu müneccim kadın Abdullah'ın kurban edilmesi konusunda belki sevindirici bir karar verebilirdi. Ertesi gün kadının yanına gittiler. Kadın onlara erkeğin diyetinin ne olduğunu sordu. Onlar da 10 deve dediler. Müneccim şöyle dedi. Yurdunuza dönün ve arkadaşlarınızla birlikte 10 deveyi Hübel'e götürün. Sonra fal oklarını çekin. Eğer yine arkadaşınıza çıkarsa 10 deve daha katıp daha sonra fal çekin. Rabbiniz memnun oluncaya kadar ve fal develere çıkıncaya kadar devam edin. Fal develere çıktığında ise artık onları kurban edin. Böylece hem Rabbiniz memnun olur hem de arkadaşınızı kurtarmış olursunuz. Mekke'ye dönüp Abdülmuttalib'e müjdeyi verdiler. Abdülmuttalib Hübel'in yanına giderek ona yakardı ve oğlu Abdullah'la birlikte 10 deveyi karşısına çıkardı. Ve fal okları çekilmeye başlandı. İlkinde Abdullah'a çıktı. 10 deve daha getirip tekrar çektiler. Yine Abdullah'a çıktı. 10 deve daha getirip yine çektiler. Oklar yine Abdullah'ı gösteriyordu. Böyle sürüp gitti. Abdülmuttalip sürekli dua ediyordu. Sonunda develerin sayısı 100'e çıktı ve ilk defa oklar develeri gösteriyordu. Kabe'nin duvarları sevinç çığlıklarıyla yankılanıyordu. Abdullah'ın kurtuluşu herkesi mutluluğa boğmuştu. O ise mahzun mahzun babasına, kardeşlerine, çevredeki insanlara, putlara ve kalabalığa bakıyordu. Sanki her şey ilk defa görünüyordu ona. Abdülmuttalip sevinçle haykırdı. 100 devenin hepsini kesin ve bırakın. Herkes dilediği kadar yesin. Hiç kimseye ve hiçbir hayvana engel olmayın. Sonra Abdülmuttalip oğlu Abdullah'ın elinden tutarak yürümeye başladı. Abdullah uzun ölüm kalım mücadelesinden sonra hayatı yeniden kucaklıyordu. Mekke'nin dar sokakları baba oğlun önünde uzanıp gidiyordu. İçleri türlü zenginlikler ve nimetler barındıran evler şuraya buraya serpiştirilmişti. Kör ve sağır bir fal oku onu gösterdi diye daha kimler kurban edilmeye götürülecekti ki? Babalar sonsuza dek kana susayan bu tanrıya şimdi şükretmek istiyorlardı. Ancak çocukların kafaları gerçekten koparılmalı mıydı? Abdullah da diğer Mekkeli gençler gibi babasının yüzüne karşı bir şey söyleyemezdi. Babası onun her şeyinin hatta yaşama hakkının bile tartışılmaz sahibiydi. Gerçi babasının da hayatı Hübel'in çizeceği yazgıya bağlıydı. Yesripli müneccim kadın Abdullah'ın kurban edilmesini emredebilirdi. Öyle ya tanrıların iradesini yorumlamak sadece onun elindeydi. Nelerin taş heykelleri memnun edeceğini sadece o kadın bildiği için hiç kimse onun sözüne karşı çıkmaya cüret edemiyordu. Hatta çocuğun canına karşılık fidye vermeye çalışan Mekke eşrafı bile. Öyleyse bu durumdan nasıl kurtulmalıydı? Abdullah, Mekke'nin dar sokaklarında ilerlerken kafası bu tür kurtuluş düşleriyle öylesine doluydu ki gözleri neredeyse sonsuza dek mahrum bırakılacağı şeyleri İştahla süzüyordu. O bu ruh hali içerisindeyken harika fiziğe sahip, güzel giyinmiş, yüzü ay parçası bir kadın önüne çıkıverdi. Genç kadın, hayata yeniden dönen Abdullah'ın yaşama yönelişini derin derin düşündü ve gelecek günlerin özlemiyle çakmaklanan bakışlarını kendine çekmek istedi. Genç adamın bakışlarındaki kıvılcımlar daha önce hiç görmediği türdendi. Örtüsünü hafifçe kaydırınca yuvarlak omuzları ortaya çıkıverdi. Abdullah'a biraz yaklaştı. Bakışlarıyla yüzündeki ve gözlerinin derinliklerindeki hoş ve çekici gizemi okuyordu. Yolunu keserken hafifçe tebessüm etti. "Nereye ey Abdullah?" Kabe'de yaşadıklarının etkisinden henüz kurtulamamış olan Abdullah, dalgın dalgın cevap verdi. "Babamla gidiyorum işte." Kadın, babasının varlığından pek memnun olmayan bir ifadeyle, "Eğer benimle evlenirsen sana, senin için kesilen develer kadar deve var," dedi. Abdullah şaşkın şaşkın kadına baktı. Neredeyse tamamen mahrum edileceği dünya nimetlerine olan özlemi depreşmeye başladı. Yolunu kesen ve babasından bile utanmadan açık açık kendisine evlenme teklif eden bu kadın da kimdi? Belli ki Mekke sokaklarında erkeklerin yollarına çıkan düşük kadınlardan biri değildi. Yüzü, elbisesi ve konuşma biçiminden anladığı kadarıyla çok zengin ve gururlu bir kadındı. Geniş ve sakin gözlerinde doğruluk ve iyi kalplilik izleri okunuyordu. Göz bebeklerinde aşırı bir duygusallık ve çekici bir kadınlığın tutuşan közleri parıldıyordu. Genç kadın işte bu gözleriyle Abdullah'tan kendisini reddedip zor duruma düşmemesini ister gibiydi. Ama babası Abdullah'ın elinden çekti ve yürümeye devam ettiler. Abdullah babasının peşinden giderken geriye dönüp genç kadına "Babamla beraberim, onu ne bırakabilir ne de karşı çıkabilirim," dedi. Abdullah bunu söyleyerek babasının peşine takıldı. Neredeyse genç kadınla nişanlanmak için babasından izin isteyecekti. Kadın genç ve güzel olduğu gibi hiçbir kötülüğü de duyulmamıştı. Hem kendisine yüzde deve teklif etmişti. Ama babası daha kadının onlara yöneldiğini gördüğü anda oğlunu arkadaşlarından birinin bakire kızıyla evlendirmeyi kafasına koymuştu. Oğlu artık büyümüştü. Hem ölümün pençesinden kurtulduktan sonra 17 yaşının verdiği bütün enerjiyle yaşamayı da hak etmişti. Nitekim Abdülmuttalip oğluyla eve dönmedi. Doğruca Zühre oğullarının efendisi Vehb oğlu Menaf'ın evine giderek kızı Amine'yi oğlu Abdullah'a istedi. Ve Abdülmuttalip'in isteğini olumlu karşıladı. Abdullah ve Amine aynı gün evlendiler. Abdullah 17'sini biraz geçmişti. Amine ise ondan 2 yaş küçüktü. Ertesi sabah Abdullah ve kızı Amine'nin yanından çıkarak Kabe'ye gitti. Yolda kendisine evlenme teklif eden güzel kadınla karşılaştı. Ona baktı ama kadın kendisiyle konuşmadı. Kadına tebessüm etti. Ancak kadın kızgın bir şekilde yüzünü çevirdi. Sonra "Ne oluyor? Dün yaptığın öneriyi tekrarlamayacak mısın?" dedi. Kadın kızgın bir ses tonuyla, "Dün seninle olan nur artık seninle değil. Bugün sana ihtiyacım yok," dedi. Bunun üzerine Abdullah kadının yanından ayrıldı. Kadın şu şiiri okuyordu. "Amine ondan alacağını alınca, gözüm soğudu ondan ve dilim." Miladi 7. yüzyılın Mekke'si, hayli büyük ve görkemli bir şehirdi. Çok uzun zamandan beri önemli bir ticaret merkezi olarak hazırlanmış, tacirlerin karşılanmaları ve ikametleri için her türlü imkan oluşturulmuştu. Mekke'nin kuzeyinde Pers ve Roma İmparatorluğu'nun toprakları yer alıyordu. Bu iki imparatorluk sürekli savaş halindeydiler ve birbirlerine karşı Araplardan destek buluyorlardı. Ticaret kervanlarının düzenli olarak yol alması, yollardaki güvenliğin sağlanmasına bağlıydı. Perslerle Romalılar arasında ardı arkası kesilmeyen savaşlar, kervan ticaretini olumsuz etkiliyordu. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen türlü malları taşıyan kervanlar, Persler, Romalılar ve bunlara bağlı kabilelerin tehditleri altında yolculuklarını sürdürüyorlardı. Bütün bu olumsuzlukların arasında Mekke şehri, kervanların dinlendikleri ve mal takası yaptıkları önemli bir ticaret merkezine dönüşmüştü. Doğudan ve batıdan gelen kervanların mallarının sergilendiği dev pazarlarda Orta Asya, Şam, Yemen, Mısır, Hindistan, Irak, Habeşistan, İran ve Roma menşeili mallar el değiştirirdi. Zamanla Mekkeliler de kendilerine ait kervanlar düzenlemeye başladılar. Bu kervanlar Mekkelilerin kendi özel hesaplarına ticaret yapmaya başladı. Mekke şehri tarıma elverişsiz bir vadide kurulmuştu. Şehir ekonomi olarak esas itibariyle ticarete dayanıyordu. Geçen yıllarla birlikte şehrin bütün sosyal ilişkileri ticaret tarafından belirlenir hale geldi. Şehrin manevi, dini ve kültürel yapısı da alışveriş ve kar ilkeleri üzerinde şekillenmeye başladı. Büyük tacirler şehrin tartışmasız yöneticileri konumuna yükseldiler. Şehirde son söz her zaman bu büyük tacirlere aitti. Kuralları onlar koyar, ticari ilişkilerindeki çıkarları koruyacak gelenekler yine onlar tarafından topluma dayatılırdı. Örneğin yabancı tacirlerden biri Mekke'de ölürse onun varisi Mekkeliler olurdu. Ölmeden önce kiminle ilişkisi varsa o yabancının varisi olurdu. Mal sahibi de onlardı, varisler de onlar. Borç isteyen kişi kendisi için değerli bir şeyi borç verene rehin olarak vermek zorundaydı. Kimi zavallılar borç alabilmek için çocuklarını, eşlerini, hatta kendilerini rehin olarak gösteriyorlardı. Borcu geri ödeme zamanı gelince miktar, alınan miktardan 3-4 kat fazla olurdu. Borçlu, borcunu ödeyemeyince rehin bırakılan şey veya kişi, borç verenin mülkiyetine geçer, onun üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabilirdi. Mekke'nin ileri gelenleri, Kabe'nin içine çeşitli tanrılar koydular ve nesiller boyu onlara tapmaya başladılar. Bu tanrılara yalnızca onlar hizmet edebilir ve yalnız kendileri yararlanabilirlerdi. Tanrıların verdikleri hükümlere teslim olur, alışverişlerini bereketlendirmeleri için o tanrılara dua ederlerdi. Kendi atadıkları müneccim ve kahinler, yine kendilerinin inşa ettikleri kör ve sağır tanrı sembollerinin iradelerini yorumlarlardı. Geçen yıllarla birlikte Kabe, Mekkelilerle ilişkisi olan kabilelerin ilahlarını temsil eden putlarla ağzına kadar dolmuştu. Mekke halkı şu sınıflara ayrılmaktaydı. Dış ticaret yapan ve Mekke civarındaki vahalarla Arap Yarımadası'ndaki değişik şehirlere mal satan tacirler, Mekke'ye uğrayıp geçen tacirlerle Mekkeliler arasında aracılık edenler, kâra ortak olmak koşuluyla küçük tacirlere kredi açan sarraflar ve bir de tamamen faizle geçinen tefeciler. Bunlar Mekke'de serveti ellerinde tutan sınıftılar. Ticaret, menkul değerler, civarda üzüm ve hurma yetiştirilen bağlar, domuz çiftlikleri ve şarap üretim yerleri tamamen bunların elindeydi. Sermaye sahibi bu azınlığın yanında sayıları on binleri bulan çiftlik işçileri, sarraflar, ticarethaneler ve kafilelerde çalışan görevliler ve tamamen aç insanlar bulunuyordu. Mekkeliler o dönemde bilinen her türlü malın ticaretini yapıyordu. Çünkü ticaret kervanları Asya ve Afrika'nın içlerine, Akdeniz sahillerinden Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na kadar uzanıyordu. Büyük ve zengin kervanlar çok uzun yollar kat ediyor, bu esnada bedevilerin ve eşkıyaların saldırılarına maruz kalıyorlardı. Mekke eşrafı Afrika'dan getirdikleri kölelere silah eğitimi vererek bunları kervanların korumasında, Mekke içi ve dışındaki çıkarlarının himayesinde kullanıyorlardı. Böylece Mekke bir orduya ve polis gücüne de sahip olmuştu. Mekke şehrinin yönetim mevkileri de bu büyük tacirler, çiftlik sahipleri, şarap imalatçıları, tefeciler ve sarraflar arasında paylaştırılmıştı. Yarımada Arapları Mekke'yi doğal başkentleri olarak kabul ediyorlardı. Mekke hepsinin gözünde Ummul Kura, şehirlerin anasıydı. Yarımada'da toplum hayatının temeli olan ticaretin en büyük merkezi yine Mekke'ydi. İnsanlar için inşa edilen en değerli ev, eski ev, El Beytül Atik yani Kabe oradaydı. Mekke, ekonomisi itibariyle gerçekten büyük ve övülmüş bir başkenti. Bu yüzden yarımadanın bütün ilahları Kabe'de toplanmıştı. Belli dönemlerde Araplar akın akın oraya hacca gidiyorlardı. Ticaretin canlandığı dönemler hac ile çakışmaktaydı. Hac günlerinde şehrin değişik yerlerinde büyük pazarlar kuruluyordu. Ama geçen zamanla birlikte şehir merkezi bu pazarlara dar gelmeye başlamıştı. Bu nedenle hac mevsimlerinde şehrin kenar semtlerinde büyük pazarlar kurulmaya başlandı. Bu pazarların tartışmasız en büyüğü ise Ukas Panayırı'ydı. Ukas Pazarı sadece Mekke sakinleri olan Kureyşlilerin değil, bütün Arap kabilelerinin katıldıkları gerçek bir festival, panayır havası taşırdı. Arap Yarımadası'nın değişik bölgelerinden gelen krallar ve prensler, Pers, Roma menşeli malların sergilendiği Ukas Pazarı'nı hayranlıkla gezerlerdi. Pazarda kurulan meclislerde şairler birbirleriyle atışırlardı. Onların kasideleri arasında seçilen en güzel şiirler, tarih boyunca yaşamaları için Kabe'nin duvarına asılırdı. Yine bu pazarda kurulan mahkemelerde çeşitli davalar karara bağlanır, kabileler yaptıkları anlaşmalardan vazgeçtiklerini burada ilan eder, işleyecekleri suçlardan ve kendilerine karşı işlenecek suçlardan sorumlu olmayacaklarını bu pazarlarda duyururlardı. Ukas pazarında cariyelerin satıldığı pazarlar da kuruluyordu. Buralarda siyahi Habeşliler, beyaz Romalılar, esmer Hintli, Mısırlı ve İranlı kadınlar satılıyordu. Buralara Orta Asya'dan bile kadın getiriliyordu. Ukas pazarı, küçük kabilelere saldıran eşkıyalara karşı zayıfların da kendilerini himaye edecek kabileler bulmaları için bir fırsat sunuyordu. Ukas'da haksızlık yapanların kanları dökülürdü. Ticari ve kültürel alışverişin her türlüsünün yapıldığı bu ilginç pazarda şairlerin yanı sıra kabilelerin soy kütüklerini anlatan ve kabilelerinin tarihleriyle övünen nesep uzmanları da bulunuyordu. Kiliselerin otoritelerine baş kaldırmış keşişler, ellerindeki yazılı kitaptan okuyan Yahudiler, gözlerine kestirdikleri erkeklere evlilik teklifinde bulunan Kureyşli soylu kadınlar, kafiyeli cümleleriyle Hint ve İran felsefesini anlatan rivayetçiler, ender bulunan şeylerin peşinde koşan krallar, şarap satıcıları, misyonerler, büyük sürü sahipleri, meşhur hırsızlar, büyük tacirler, aşk peşinde koşan kadınlar, tarihçiler, kısaca her türden insan bu pazardaydı. Ama Mekkeliler aslında böyle gösterişli, bol kazançlı ve aşk dolu bir hayattan tamamen mahrum olanlar da vardı. Mekke'nin tamamı varlıklı tüccarlardan oluşmamaktaydı. Öyle ki bazen tek çatının altında bile herkesin varlıklı olmadığı görülebiliyordu. Çok büyük bir tacirin açlıktan nefesi kokan kardeşleri olabiliyordu. Haşimoğullarının bir kolu olan Abdülmuttalip kabilesi de işte böyleydi. Bir yanda varlığını sayamayacak kadar zenginler, öte yandan ise çilekeş yoksullar vardı. Mekke tüccarları arasında varlığı binlerle ifade edilen sayısız kervanlar, sarrafiyeler ve Mekke civarında hurma ve üzüm bağları bulunan kişiler bulunuyordu. Ama bunun yanında iş yapabilmek veya yaşayabilmek için borçlananlar da vardı. Borçlanan her tacir kâr edecek diye bir kural yoktu. Sermayesini kaybettiği veya borcunu vadesinde ödeyemediği zaman hiçbir şey onu ağa düşmekten kurtaramazdı. Borcuna karşılık özgürlüğünü feda etmesi gerekebilir ve borcu veren kişinin alacağını ödeyinceye kadar onun kölesi olabilirdi. Alacaklı, vadesi geldiğinde verdiği parayı misliyle isterdi. Dolayısıyla borcunu ödemek için köleleştirilen kişinin bu durumu yıllarca sürüp gidebilirdi. Belki ömür boyu köle olarak kalmak zorunda kalabilirdi. O, alacaklı için sahip olduğu diğer mallardan farksız bir meta olurdu. Zaten kölenin ne hakkı olabilirdi ki? Bazı alacaklılar, borçlarını başka yollarla tahsil etmeye giderlerdi. Örneğin, köleye ihtiyacı olmayabilir veya borçlunun uhdesinde bulunan kadın veya kızlarda gözü olabilirdi. Böyle olunca borçlu, borcuna karşılık alacaklıya karısını, annesini, kızını veya oğlunun karısını vermek zorunda kalabilirdi. Alacaklı, borca karşılık aldığı bu kadın veya kızı sırf kendisi yararlanmak için almazdı. Aksine, ondan yararlandıktan sonra kapılarında belli bayraklar asılı olan büyük genel evlerden birinde çalıştırabilirdi. Bu gayet lüks döşenmiş, her türlü içkinin bulunduğu ve çeşitli kokularla havası güzelleştirilmiş fuşhanelerde, borçluların kadınları da dünyanın değişik bölgelerinden getirilmiş esmer, beyaz ve zenci kadınlarla birlikte hayli yaygın olan namus ticaretinin sermayesi olabilirlerdi. Alacaklı verdiği borcu, borçlunun karısı veya kızının o çirkin meslekte kazandığı parayla kat be kat fazlasıyla tahsil ettikten sonra onu ailesine teslim ederdi. Kureyşliler de bu zillete boyun eğmek zorunda kalmış insanların sayısı hayli fazlaydı. Niceleri de bir gün böyle bir konuma düşme korkusuyla kız çocuklarını daha doğar doğmaz canlı canlı toprağa gömmekten çekinmemekteydiler. Ama Mekke'de köleliği ve bu tür zilleti kaldıramayan insanlar da vardı. Bunlar Mekke'den kaçarak çöle sığınıyor ve oradan Mekke'deki hayata, işlenen zulümlere lanetler yağdırıyorlardı. Mekke'den kaçan bu kimseler çöllerde gruplar oluşturuyor ve geçimlerini kılıçlarının gücüyle sağlıyorlardı. Bu gruplar zenginlerin ticaret kervanlarına saldırarak mallarına el koyuyor, çoğu rahatlıkla insan öldürebiliyorlardı. Bunlar Sarp tepelerin eteklerindeki vahalarda bir tür hırsızlar ve talancılar devleti kurmuşlardı. Bu devletin kanunları tamamen cengaverlik ilkelerine göre belirlenmekteydi. Bunların duygularını yansıtan şairler de vardı. Şiirleri bitmeyen bir kurtuluş özlemi, belirsiz bir adalet ümidiyle besleniyordu. Oysa Mekke'yi yönetenlerin kanunları kendi çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmemekteydi. Yöneticiler tamamen büyük tüccarlar, sermaye sahipleri ve geniş çiftlik sahiplerinden oluşmaktaydı. Şarap imalatçıları, sarraflar, tefeciler ve genel ev sahipleri yönetimde birinci derecede söz sahibiydiler. Dolayısıyla Mekke'yi yöneten kanunlar bu zümrelerin çıkarları dışında hiçbir şeyi konu almamaktaydı. Çıkan her kanun onların, yoksul ve zavallıların boğazlarındaki pençelerini biraz daha sıkmaktan öteye de gitmiyor, sahip oldukları mal ve servetleri biraz daha artırmaktan başka bir işe de yaramıyordu. O dönemin erkekleri, sahip oldukları köleler, mallar, içtikleri şaraplar, öldürdükleri zavallılar ve edindikleri şöhret ve kadınlarla övünürlerdi. Kadınlarsa aşıkları, erkek çocukları ve erkek çocuk doğurma güçleriyle övünüyorlardı. Bu çocuklara nasıl ve kimden hamile kaldıkları hiç önemli değildi. Çünkü o günün Mekke toplumunda kadın erkek ilişkilerini belirleyen sadece evlilik kurumu değildi. Ancak yoksulları koruyan yoktu. Ne kanunlar, ne hakim olan örf ve tabii ki ne de tacirlerin ve tefecilerin dayattıkları gelenekler yoksulları himaye etmemekteydi. Hatta Kabe'nin putları arasında onları koruyan bir put bile yoktu. Yoksullar önemsiz varlıklardı. Erkekleri köle olacakları günün beklentisi içinde, namuslu kadınlar ise azgınların zulmüyle inleyecekleri günün tedirginliği içindeydiler. Bu insanlardan gerçekten çok az bir bölümü çektikleri çilelere rağmen insani değerleri korumayı başarmışlardı. Bugün Arapların övünüp yücelttikleri şan, şeref, kahramanlık ve onur gibi erdemler sadece Mekke'deki hayat tarzına baş kaldırarak çöle sığınan ve orada hırsızlar ve eşkıyalar devletini kuranlara aittir. Bunlar dışında kalanlar da Mekke'de kalmalarına rağmen mucize eseri kendilerini korumuş, dönemin baskısından veya alacaklıların azgınlığından kurtulabilmiş kimselerdir. Mal, meta, putlar ve Kabe zenginlerinde, yoksullarsa tuzağa düşmüş çaresiz insanlar. Günlük hayatın şaşalı görüntüsünden bir anda düşüveren ve sıkıntıların doğurduğu çaresizlikle köleleştirilen erkekler, eşlerinin ve analarının kucaklarından sökülüp alınarak yabancı erkeklerin kucaklarına atılan kadınlar, masum ve bakir tenleri, kadına susamış sefillerin pençesine teslim edilen genç kızlar, Afrika sahillerinden satın alınarak azgın efendilerinin arzularını yerine getirmeye çalışan zavallı köleler. Bütün bunlar için Mekke, çile, zillet, acı ve aşağılanmadan başka bir şey ifade etmemekteydi. Bu yoksul insanlar, Kabe'den ve Kabe'nin çevresindeki efendilerinin saray ve köşklerinden uzakta, Mekke'nin kenar semtlerinde yokluk ve sefalet içinde yaşarlardı. Geçmişin tatlı hatıraları ve kurtuluş düşleri dışında hiçbir şeye sahip olmadan, işte böylesine kısır, haksızlıklarla dolu ve karanlık bir ortamda, işte böylesine korkunç ve karanlık bir gecede beklenen rehber, Abdülmuttalip oğlu, Abdullah oğlu Muhammed doğdu.